Hello şekerler, canlar, bitaneler, nasılsınız bakalım? Keyifleriniz nasıl? Aslında bence çoğumuz benzer şekilde hissediyoruz bu aralar. Yani böyle iyi olsak da iyi değiliz gibi. İyi olmaya utanır vaziyetteyiz diye düşünüyorum ben. Ben öyleyim çoğunlukla. 13 Kasım 2022 tarihinde Taksim'de bombalı bir saldırı gerçekleşti. Ve bu hepimizi yıprattı, şok da etti ve bazı anılarımızı tetikledi. 2015 ve 2016 yılında da terör saldırılarıyla uğraşmıştık hatırlarsanız. Arşivlere baktım kaç tane saldırı olmuştu o zamanlar vesaire diye. Atatürk Havalimanı'nda bomba patlamıştı. Ben mesela bu ayrıntıyı unutmuşum. Sonra Reyna'da bir felaket olmuştu hatırlarsanız yılbaşında. Neler atlatmışız ya? Yani ne dönemlerden geçmişiz ve bunları unutuyoruz artık. Dönüp baktığımda unutmuşum ya bunları. Nasıl unutabilirim? Unutmamamız gerekmiyor muydu? Utandım unuttuğum için de. Şimdi mesela patlama olan bu bölgelerde rahatça dolaşabiliyoruz. Normalleştirdik çünkü bazı şeyleri. Sanki biraz korkmamız gerekiyordu ya, ne bileyim. Yani hayatımızın sonuna kadar korkarak gezelim demiyorum ama sanki bu yaraların izi kalmalıydı. Kapansa da iyileşse de ara ara sızlamalıydı böyle. Acaba biz mi tuz basmalıydık özellikle onlara, bilmiyorum. İnsanlık ne demekti, vicdan ne demekti? Bunu bazı noktalarda unutuyoruz gibi geliyor. İlla bir yakınımızın hayatını kaybetmesi gerekmiyor böyle olaylarda. Olanların acısından güç alarak sorumluların, görevini yapmayanların yakasına yapışabilmek, hesap sorabilmek ve barışçıl bir ülke yaratmak için uğraşmalıydık sanki. Ne bileyim, acımızı taze mi tutmalıydık bilmiyorum ama unutuyoruz işte. Unutmak hem bir lütuf biz insanlara hem de bir lanet. Unutulmayacak çok şey var ama yani şimdi bunları yanımızda taşımak da ayrıca bir güç istiyor. Bu acı olayları unutmamak, yanında taşımak gerçekten metanetli bir insan olmayı gerektiriyor. Kolay değil. Beyin tüm bu olayları bir arada gördüğünde umutsuzluğa kapılıyor. Diyor ki, yani benim beynim en azından, hay götüm lan diyor, sen basit bir insansın yani, ne yapabilirsin ki bunlarla ilgili? Unutmasan ne olacak? Bu sefer hayatını kötü etkiliyor. Tek bir tane kötü olay olmuyor ki. Oradan kötü bir şey geliyor, buradan kötü bir şey geliyor. Hepsini bir arada gördüğünde ben niye yaşıyorum diyorsun, ben niye uğraşıyorum? Zaten ya sokakta yürürken birisi beni bıçaklayacak, ya da bir bomba patlayacak, ya da ne bileyim bambaşka şeyler gelecek ve ne yararı olacak bu yaptıklarımın diyorsun. Pisi pisine öleceğim belki diye düşünüyorsun. Sonra da ben merkezci bir yaşama devam etmeye başlıyorsun. Hayır, haberlere bakmayacağım, çok üzülüyorum, kaldıramıyorum, önce benim mutluluğum diyorsun. Bu da bence hiç iyi değil. Ya tabii ki de bir süre detoks yapmak gerekiyor medyadan. Hem sosyal medyadan hem de gündemden. Kendi iyiliğimiz için. Ama bunun sınırını bilmek de zor yani. Hiçbir haberi takip etmediğinde bir süre sonra insanlığın köreliyor. Vicdansızlaşmaya başlıyorsun. Kendi rahatın için diğer her şeyi feda edebilir hale geliyorsun. Mesela köpekler uyutulsun diyebiliyorsun vicdanın sızlamadan. Köpekleri uyutmak, onları öldürmek. Bunu hepimiz aynı hem fikirizdir herhalde bu konuda. Konya'da belediyeye ait barınakta vahşice işkence gören köpekler, poşetlere ağızları kapatılıp tıkılan kediler gördük. Bunların videolarını gördük. Ben izleyemedim. Ama ortada bayağı bir şiddet var. Ve uzun zamandır da başıboş köpek sorunu mevcut ülkemizde. Birçok insan köpek saldırıları yüzünden, birçok çocuk hatta hayatını kaybetti. Bunlar önemli noktalar. Ama bunları başka bir tür canlıyı katlederek, işkence ederek çözemeyiz ki. Sokak köpekleriyle ilgili mevzular bu kadar önümüze sunulmadan önce de sokak köpeklerinin insanlara saldırdıkları oluyordu. Hatta daha çok sahipli köpekler insanlara saldırıyorlar. Çünkü biz onlara nasıl yaklaşacağımızı bilmiyoruz. Hani bu şey değil, hayvan güzellemesi değil, köpek güzellemesi değil. Bu eğitilecek canlılar bizim olduğumuz gerçeğini öne sürmek için söylediğim bir cümle. Ve bu olan saldırıları siz bilmiyordunuz, biz bilmiyorduk. Çünkü popüler medya o sıralarda bunu bizim önümüze sunmaya layık görmüyordu. Çünkü sosyal medyada neden besleniyoruz? Biz tatlı kedi videoları, böyle minnoş kıyafetler giydirilmiş köpekler vesaire, bunlar gidiyordu. Sonra bir anda değişti, bazı şeyler değişti. Ben de bir köpekle yaşıyorum ve şans eseri keşfettiğim kral ailesi sayesinde köpeklerin ister sahipli, ister sahipsiz neler yapabileceğini onlar sayesinde öğrendim ve biliyordum. Siz de lütfen takip edin. Hatta Konya'da olan bu olayla ilgili çok güzel bir canlı yayın yaptılar. Ben de Instagram'da canlı yayın bağlantısını paylaştım. O canlı yayında göreceksiniz ki köpek seven içinde, köpek sevmeyen içinde, bu köpeği ben doğurdum diyen içinde, köpeklerin hepsi uyutulsun diyen içinde ortak bir çözüm var ve vicdanlı, insancıl, uygulanabilir bir çözüm var. Bu yüzden bu bilenlerin tavsiyelerini dinleyelim. Ben de onların tavsiyelerini dinledim ve bir ara iki köpekle beraber yaşıyordum. Onları gezdirirken çok sıkıntı yaşıyordum. Onların tavsiyelerini dinledikten sonra o kadar rahat ettim ki. Ve sokaktaki özgür köpeklerle de iletişim konusunda, yani bana bulaşmasın diyorsanız da, sonuçta biz hani öğrenebilen canlılar olan insanlar olarak bizim bir şeyleri kendimize göre şekillendirmemiz lazım, değil mi? Hani şiddet olmadan, katil olmadan bunları çözebiliriz. Bu mevzu hakkında söylenecek çok şey var aslında ama bunu ele almaya başlarsam oho çok konuşurum ben. İnsan atalarımız köpekleri evcilleştirdi. Biz onları toplum yaşantısına dahil ettik. Ve onların sahipli ya da sahipsiz olmamasını kontrol edememek bizim yüzümüzden oldu yine. Bu yüzden bence onlara olan borcumuzu kendimizi eğiterek ödemeliyiz. Onları katlederek değil. Ki zaten size önerdiğim bu kral ailesinin canlı yayınında da duyacaksınız. Hayvanları telef etmek bir çözüm olmuyor. Tarihte bunlar yapılmış. Neyse lütfen dinleyin olur mu? Instagram'da kral ailesi olarak da bulabilirsiniz. Şimdi tabii bu köpeklerin yaşam hakkını gözetelim derken ortaya bazen şeyler de çıkabiliyor. Danalar ne olacak, tavuklar ne olacak vesaire diyenler çıkıyor ama bakın şimdi bu bambaşka bir konu. Sokakta herhangi bir koyun ya da tavuk başı boş gezerken göremiyorsunuz. Aynı noktada değerlendiremeyiz herhalde. Neyse bu konuya girmeyeceğim. Bu konuya girmeyeceğim, girersek çıkamam. Neyse. Ama şey var bak. Eleştirmek istediğim bir nokta var. Bu tarz olaylarda işte bir kaos ortamı yaratıldığında genelde sosyal medyada bir takım hashtagler açılıyor ve böyle minnoş minnoş fotoğraflar koyuluyor. Bu durumda da Konya olayından sonra da bir tane hashtagli fotoğraf koyulmaya başladı. Popülerleşen hashtag de şuydu: katliama karşı hayvan dostunla bir fotoğraf paylaş. Bakın, hiçbir çözüme hizmet etmeyen, aksine hayvan saldırısına uğramış ve azıcık tepkili olmaya müsait olan insanlara antipati besletecek şeyler bunlar ya. Böyle kaos ortamlarında yapılan bu minnoş akımları ben çok yararsız buluyorum. Onun yerine daha farklı, daha yararlı olabilecek şeyleri yayınlayabiliriz. Ne bileyim, ya belki mesela bu geçici süreç için hayvanlara verilen yemekleri, onların beslenmelerine bütçe harcamamak için belki restoranlarla anlaşılabilir ve bununla alakalı bir hashtag başlatılabilir. Köpeklerin doğasını bilmeden tabii ki de bunu yapmak ne kadar doğru olur ben bilemiyorum. Kral ailesi bu konuda daha çok yardımcı olacaktır. İşte kral ailesi gibi işinin ehli insanlardan onay alıp mesela örgütleşebiliriz böyle şeylerde. Sosyal medyada gerçekten ses getirecek bir akım başlatabiliriz. Ama bunlar için de gerçekten örgütlenmek gerekiyor. Yani hadi benim aklıma şöyle bir fikir geldi, ben bunu uygulamaya koyayım diyecek durumda değiliz. Bu konularda özellikle bilgisi olan insanlardan yardım almamız gerekiyor. Ama tabii işte katliama karşı hayvan dostunda bir foto paylaş. Ne alacak canım? Hem bir fotoğraf paylaşıyorsun yani. Ama bu fotoğrafı paylaşanlarda da parayla satın aldığı hayvanları paylaşanlar var. Parayla hayvan satın almaya da karşıydım ama bu size dediğim kral ailesinin son videosunu izledikten sonra da yani tabii evet o konuda da haklısınız diyeceğim noktalar oldu. Neyse siz izleyin onu. Güzel bende farkındalıklar yarattı. Velhasıl canım dinleyicilerim çözüm var. Şiddet içermeyen çözümler var. Bunları yapabiliriz. Bizim aklımıza gelmiyor diye bu çözümsüz olduğumuz anlamına gelmiyor. Ama bir de bazı insanlar var. Mesela işte bununla ilgili bir şey paylaşıyorsun. Sana diyor ki işte şu olay olurken neredeydin? ne bileyim Doğu Türkmenistan'da insanlara yapılan işkenceleri paylaşmıyorsun da bu köpekleri paylaşıyorsun tarzında böyle diyeceğin şeyler geliyor ya bazen. O yorumları görünce ben deliriyorum. Abicim, ablacım, canım, kardeşim. Bak bunlar ayrı konular. Önünde bir sorun var ve bu sorunu sen daha çok sahiplenmişsin. Ya da bunu çözmeye daha yatkın hissediyorsun. Ya da ya boş ver bahaneleri. Bunu paylaşmışsın. Diğer olayı duymamış olabilirsin. Bir de niye sidik yarıştırır gibi acı yarıştırıyoruz ki yani? Bu sorunu halledelim. Diğerini de hallederiz. Birisine bu şekilde mana bulmaktansa ona böyle şöyle yaklaşabilirsiniz mesela. Şöyle bir sorun da var. Bunu da paylaşabilir misin? Bunun hakkında ne yapabiliriz? Bana yardımcı olacağını düşünüyorum tarzında çevrenizle paylaşırsanız paylaşmayacak insan yoktur bunu gerçekten ya. Ama siz eğer mana bulursanız sen kimsin lan göt diye bir karşılık alabilirsiniz. Çünkü sizin haddinize değil. Kimin ne paylaştığı sizin haddinize değil ya. 6.9 isimli podcast bölümümde de bahsetmiştik bundan. O depremle ilgiliydi. Depremle ilgili neler yapmamız gerekiyor ve kadın erkek işte cinsiyetler üzerinde nasıl farklı baskılar oluşturuyor bunun üzerine konuşmuştuk. Onu da yeniden dinlemenizi tavsiye ederim. Orada da mesela İzmir depreminde gerçekten çok acı günler yaşadık. Bazı insanlar işte yemek fotoğrafı paylaşıyor, eğlendiği günleri paylaşıyor diye linç edilmişti. Yani bu bizim linç edebileceğimiz bir şey değil. Üzgünüm. Yani bu insanlarla birlikte olmak zorunda değilsiniz, arkadaş olmak zorunda değilsiniz. Size uymuyor olabilir ama insanların bunu paylaşmasına da biz ses edemeyiz. Orada daha ayrıntılı bahsetmiştim. Şimdi yeniden bu konulara girmeyelim. Ay neyse işte bu diğer insanlar her şeye acı yarıştıran, onda neredeydin, bunda neredeydin diyen insanlar bende çok fena hazımsızlık yapıyor. Sinir oluyorum, sakinliğimi koruyamıyorum. Bakın bağırsaklarımız bizim çok narin şeyler. En ufak sinirde, en ufak streste bozuluyorlar, tamam mı? Sonra ulu orta gaz çıkarma ihtiyacı duyuyoruz. Böyle kenarlara, köşelere gidip salıyoruz sonra yani. Sinirlenirken de gaz çıkarmaya çalışmak hiç hoş değil. Yalnız nasıl getirdim lafı bu yayınımızın konusuna? Gördünüz mü? Hadi bakalım gelsin müzik. Hazımsızlık dedik, bağırsak dedik, ulu orta gaz çıkarma ihtiyacı dedik ve geldik mi ilişkilerde osurma samimiyetine? Bugünkü konumuz osurma samimiyeti. Böyle samimiyet olmaz olsun diyenler var tabii. Ben onlardan biri değilim. İlişkide zart surt osurmalısın ya. Konu kapanmıştır. Deyip podcast'i bitiriyormuşum. Yok tabii ki yani. Bunu kimseye zorla kabul ettiremeyiz. Eğer birlikteliğinizdeki kişi osurmayı iğrenç buluyorsa yapacağınız şey şudur ki onun ağzının içine osurun. Tamam be, şaka da yapabileceğiz. Şimdi şöyle bir durum var. Uzun soluklu ilişkilerin sırrı aynı hayat görüşüne sahip olmanızdır. Her konuda aynı fikre sahip olmanıza gerek yok. Ancak gelecekle ilgili en azından birbirine paralel düşünceler içinde olmalısınız. Böyle bakınca aslında ilişkilerle ilgili çoğu sorun da çözülüyor. İşte bu ilişkiye devam etmeli miyim, şöyle miyim, böyle miyim dediğiniz konular varsa eğer hayat görüşleriniz, geleceğe bakışınız birbirine paralel mi? Bunu gözlemlediğinizde sorunuzun cevabı laps diye ortaya çıkıyor aslında. Kesin bir kural yok yani. Bu yüzden ilişkilerde osurulur, osurulmaz gibi koyamayız böyle bir kural. Her ilişkiniz için siz kendiniz bazı prensipler belirlemelisiniz. Buna uymayan, sizin prensiplerinize ayak uyduramayan kişi görgüsüz, kasıntı, iyi veya kötü değildir. Sadece onun prensipleri farklıdır. Bu noktada anlaştıysak devam edelim. Benim şu ana kadar yanında osuramadığım bir sevgilim olmadı. Tabii kısa süren birliktelerimde osuracak samimiyete erişemedik de osurmadan önce başka şeylerimiz zaten başka samimiyetlerimiz eksik kaldığı için bitirdik. Bu gaz problemini daha genç yaşlarken takıldıklarımın evinde ben çok yaşardım. Güzel bir gece geçirmişsin, tamam, böyle eğlenmişsin, biraz alkol alınmış, sonra eve geçilmiş, gece bir takım münasebetler yaşanmış ve sabah olmuş. Artık ayıldın tabii. Başkasının evindesin. Tuvalet nerede? En büyük sorunlardan biri bu. Neyse ben çekinirdim kalkıp tuvalete gitmeye ilk defa gittiğim bir evde gece orada kaldıysam. Genelde de partnerlerimden önce uyanırdım. Bilmediğim bir evdeyim. Ev arkadaşlarını tanımıyorum. Ev arkadaşlarından biriyle karşılaşırsam ne tepki vereceğim falan. Yani bunlar hep beni gelen şeylerdi. Bir de şöyle bir sorun var. Alkol çok fena gaz yapıyor arkadaşlar. Yaşınız da ilerledikçe hele çok çok daha fazla yapıyor. Ve öyle saçma bir his ki, ay ben bunu tutayım tuvalette salarım diyorsunuz ama tuvalete gittiğinizde resmen ciğerlerinize kadar içinize geri kaçıyor namussuz. Bu yüzden hetero beyler sizedir bu lafım. İlk defa evinizde misafir ettiğiniz bir insanı, özellikle kadını, sabah seksi için uyarmaya çalışmayın ne olur lütfen. Erkek bedeni gazı varken sevişmeye biraz daha müsait bence. Yani erkek bedenine sahip olmadığı için bilemiyorum ama kadınlar da gerçekten çok zor yani. Bizde inanılmaz bir kasık ağrısı yapıyor çünkü sıkıştırıyorsun o gazı içeri penetrasyon sırasında. Seksten de bir bok anlamıyorsun, keyif de almıyorsun. Önce mesela beyler şöyle bir teklifte bulunabilirim size nasıl ilerleyelim diye sorarsanız. Partnerinize mesela istersen duş alabilirsin diye teklifte bulunabilirsiniz. Hatta çıkarın temiz bir tane havlu verin. Yüzünü falan da kurulasın. Şimdi siz orada kullandığınız havluyu kim bilir ne hale getirmişsinizdir. Ne zamandır da değiştirmemişsinizdir. Hem gözüne girersiniz hatunun. Sonra şöyle güzel bir kahvaltı hazırlayın. Partneriniz de o sırada gebeşsin. Yatakta yalnız kalsın. Odada yalnız kalsın. Siz yanından gittikten sonra osursun istediği gibi falan. Bir rahatlasın değil mi? Sonra zaten bir şeyler şekillenir. Hadi kahvaltı hazır diye gittiğinde zaten hatunuz böyle keyifli olacak. Belki o bile bir şeyleri başlatır. Olmadı işte siz usuldan usuldan yaklaşırsınız artık. Tabii sabah seksi güzel şey, uyanır uyanmaz yapalım dediğiniz şey. Onun olacağı zamanlar da olacaktır ama birazcık sabır bence. Böyle ilk geceden olankinde yapmayın bence. Zor oluyor, zor. Araştırmalara göre kadınların bağırsak problemleri yaşamaları erkeklere göre daha yaygın bir şey. Yani kadınlığımız, kabızlığımızı ve osurmamızı etkiliyor. Söyleyeyim size. Mesela doğumdan sonra osurmadan kadını hastaneden çıkarmıyorlar. Birçok ameliyattan sonra da sanırım bunu yapıyorlar. Osurmanın ne kadar önemli olduğunu buradan anlayabiliriz. Peki madem bu kadar önemli osurmak niye bize ayıp geliyor? Bak sıçmayı anlıyorum tamam mı? Ortamı bir madde bırakıyorsun çünkü temizlemen lazım onu. Temizlemezsen bakteriler fink atar hastalık kaparsın. Ama osuruk öyle değil ki. Bir sesi bir kokusu var. Hatta kokusunun yararlı olduğunu söyleyen araştırmalar da var. Tabii fazlası değil de zehirleyebilir fazlası insanı. Ama belli bir miktar osuruğun içerisindeki sülfür sebebiyle yararlı olduğunu söyleyen araştırmalar var. Var inanmıyorsanız çıkın araştırın. Başka da bir şey yok osuruğumuzun. Yani bunun içine ayrılan bir alan da yok şimdi mesela tuvaletler gibi. Eğer tuvaletler osuruk içinde olsaydı çünkü ses geçirmez yalıtımlı odacıklar yapılırdı umumi tuvaletlere. Ama yok öyle bir şey. Nasıl mantık ama? Süper mantık kurdum değil mi? Günde 14-15 kere bir şekilde gaz çıkarıyoruz. Siz onu tutsanız da o bir yolunu bulup artık siz uyurken falan mıdır nedir? Çıkıveriyor. Yediğiniz içtiğinizle de alakalı tabii ne kadar sıklıkla osurduğunuz işte ya da bunun kokulu olup olmayacağı. Yumurta, lahana, baklagil bunlar hem kokulu hem de fazla gaz yapıyor besin içeriği sebebiyle. Eğer ki önem verdiğiniz bir buluşma varsa öncesinde bunları yemeyin yani. Üşüttüğünüzde de gazın çıkışı kötü oluyor mesela. Hatta böyle sıcak sıcak oluyor. Isıtıyor çıkarken. Ama işte bazen de ne zaman üşüteceğinizi bilemiyorsunuz. Böyle sessiz çıkar zannediyorsunuz. Bambaşka şeyler oluyor. Neyse. Baya kötü kokması genelde bok şeyler yemenizden olabiliyor. İlla hasta olduğunuzda kötü çıkacak diye bir şart yok ama kokusunun. Çok fazla paket gıda ve abur cubur yediğinizde bunlar sizin bağırsaklarınızda elbette ki kötü etkiliyor. Ben kendimden biliyorum. Ben de durumlar çok fena oluyor böyle durumda arkadaşlar. Bana misafirliğe gelmeyin çok abur cubur yediğim günlerin sonrasında ya da çok içtiğimizin ertesi günü mümkünse kapalı alanda aktivite yapmayalım. Siz zorlanırsınız yani benim için sorun yok. Rahatça osurabilmek bir lükstür arkadaşlar. Yani tek başınayken de rahatça osurabiliyor olmak gerçekten bir lüks. O kadar büyük sıkıntı olabiliyor ki bazı insanlar için gaz çıkarmak. Bağırsak sağlığı konusunda çok çekmiş biri olarak söylüyorum. Osurmayı ayıp buluyor olsanız dahi geldiğinde artık nasıl bahane uydurursunuz bilmem bulun bir köşeye gidin salın orada. Osuruğu tutmak sizi öldürmez evet ama süründürür. Bir ara yemek yapmaya üşenip sadece dondurulmuş besinler tüketiyordum. Gerçi o zamanlar ocağım da yapılmamıştı sadece fırın vardı. Alıyordum böyle hazır gıdalar atıveriyordum fırına çözünüyordu yiyordum. 2-3 hafta boyunca ben bu şekilde beslendim. Sonra bende bir ağrılar, böyle kalp kalbim falan sıkışıyor yani. Allah'ım, yoksa apandisi mi patladı diyorum. Ölüyorum ama. Gittim doktora. Röntgenler çekildi. Sonuç bir geldi. Gaz. Vücudumun 1/4'ü gaz. Beslenmedi düzelt dedi doktor. Başka ne desin? Yapacak bir şey yok yani. Rezillik. Kimisi de mesela artık nasıl evrimleştiyse aslan gibi, kaplan gibi bir sindirim sistemi var. Nazar değmesin diye kim olduğunu söylemeyeceğim ama benim bir tanıdığım gece yatmadan tüm leş abur cuburları yiyor. Ne kilo alıyor, ne gaz yapıyor. Yok yani. Yani tabii ki de her insan gibi osuruyor ama ben onları yesem var ya, üf yani. Asla yan yana gezemeyiz birkaç gün. Sağlıklı da bir insan bunu yapan. Yani işte genetikle de alakalı biraz bağırsak sağlığınız. Ama tabii çok da abartmamak lazım. Çünkü bir süre sonra bunu bozabilirsiniz. He, böyle insanlar mesela kilo almıyor diyoruz ya. Bağırsaklarında tenye falan da yok. Yani gerçekten bayağı sağlıklı bir insan. Yine de işte dediğim gibi yaş ilerledikçe onda da bir takım sıkıntılar oluşmaya başladı. Bu yüzden bence işi en başından tedbirli tutmak lazım. İşte yemeyin yani şu abur cuburları. Onu demeye çalışıyorum. Yemeyelim lütfen. Ama o kadar kolay ve o kadar hazırlar ki. Ben yemek yapmak istemiyorum. Ona vakit ayırmak istemiyorum mesela. Bu yüzden de bazen evet hazır gıdalara yöneldiğim oluyor. Sağlıklı olmak çok zor. Hele de zamanınız yoksa, ne bileyim, ülkemizdeki ekonomik şartlarda da zaten. Öf, neyse dur. Sıçmayayım muhabbetin içine çünkü biz osurmak konuşuyoruz. Neyse, osurmak diyorduk. Partnerin yanında osurmak. Ben aynı evde yaşıyorsam osururum. Yani hiçbir şey bana o gaz sancısını çektiremez. Hayır. No. Tabii bir alışma süreci var. Hemen olmuyor o samimiyet. Yani bugün beraber yaşamaya başladınız. Eğer önceden herhangi bir osurma muhabbeti geçmediyse, evet aynı evde yaşıyoruz, hadi akşam osurma partisi diyemiyorsunuz. Biz bu durumu osurmadan önce uyarıda bulunarak çözdük. Mesela osuracağım diyoruz. Hop, bir tane lobo kaldırıp pısılıyoruz. Artık nasıl bir şey çıkarsa şansımıza. Eğer o gün içerisinde bol kokulu bir takım gaz çıkarmaları olduysa uzaklaşabildiğimiz yere yapıyoruz, tabii salıyoruz onu. Partnerimiz rahatsız olmasın kokudan diye, ama her zaman önceden kestiremiyorsun işte. Bazıları mesela, bazılarınız şey demiş. Öyle minik pırtlar, kokusuzlar falan tamam da. Yani sizi bilmem ama ben sadece osurmam gerektiğini hissediyorum öyle bir durumda. Bu osuruk sesli mi çıkacak, sessiz mi çıkacak, kokusu nasıl olacak, kaç saniye sürecek, bunların bilgisine ben sahip olamıyorum. Böyle bir buton yok bende, böyle bir uyarı yok. O yüzden hani bu minik olacak, bu büyük olacak diye bir şey diyemiyorum. Bir de ilişkiye bu kuralı oturtmak çok zor. Aşkım, pırt şeklinde kokusuz osuruğa tamam, bir şey demem ama bir saniyeden uzun sürerse olmaz bak, yani olmaz. Dedin diyelim. Tamam hadi. Hadi tamam. Yani tamam, buna tamam. Geldi gazın. Sandın ki minik. Meğerse zor diye çıkıverdi. Ne yapacaksın? Trip mi atacaksın? Ayrılacaksın mı? Böyle anlaşma mı olur? Şey oluyor mu peki? Taksit taksit pırt yapsan. Böyle ritim tutar gibi pırt es pırt es falan. Zor bebeğim, zor. Bir de senin götünü yerim dediğin, hastalıkta sağlıkta yanında olmak istediğin, sevişirken en garip hallerde gördüğün insanın osuruğundan tiksinmek, ne bileyim, bana göre değil ya. Yeri geliyor siyah noktasını sıkıyorsun, gribinde sümüğünü görüyorsun. Osuruk da kaçınılmaz bir olay, bedenimizde yani içimizde tutabileceğimiz bir olay değil. Her türlü insani ve önlenemez, kaçınılmaz dışkılarıyla o insanı sevemiyorsam bir şeyler eksik geliyor bana. Birinin sadece dış görünüşüne aşık olmak gibi yani. İnsanı sevmekten bahsediyorum bu arada. Osuruğunu sevmekten değil. Partnerimin osuruğuna karşı bir duygu beslemiyorum. Çünkü yani o da benimkine karşı beslemiyordur. Buna duygu beslemek biraz fetişe girebilir zaten. Bir kadın osuruğunu kavanozlara koyup satıyordu, hatırlıyor musunuz? Değerli bir şey yani bu. Ayıltayım sizi de. Satanlar var, bunu para kazananlar var osuruklarından. Siz ayıp görüyorsunuz ama... Siz osurma konusunda hassas olabilirsiniz. Bazı şeylerin sadece kişinin kendi bilgisi dahilinde, kendi özelinde olması gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Tabii yani öyle olması gereken şeyler var gerçekten. Kendinize de ona göre bir partner bulursunuz böyle bir durumda. Ama bu eşiği aştığınızda hayat çok daha kolay. Osurma eşiğinden bahsediyorum sadece bu arada. Osurma eşiğini aştığınızda hayat çok daha kolay oluyor. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Partnerin yanında osurmanın ilişkiyi zedeleyeceğini söyleyenler var. Şimdi... Partnerinin yanında osuracağım deyip yanlışlıkla altına sıçan biri olarak söylüyorum. Evet, böyle bir şey yaşandı. Hayır, zedelemiyor. Evlendik lan, evlendik. Nasıl bir zedelenme bu? Birlikteliğimizi resmiyete döktük. Daha ne olsun, daha ilerisi ne bunun? Yani güldüğümüz bir anıdır mesela bu. Ne yapalım canım? Gülmeyeceğiz mi? Ne yapacağız? Bir de utandıracak mı beni? Ben zaten utanmışım o sırada götümü tutamadım diye. Hastaydım. Ne yapayım yani? Partnerinizin yanında oturduğunuzda sizden soğuma ihtimali var. Tabii ki var. Ama bu sadece bir ihtimal. İlişkiye başladığınızda her şey böyle romantizm üzerine kurulurken, ay daha önce böyle hissetmemiştim. Efendime söyleyeyim. Sanki seni senelerdir tanıyorum falan muhabbetinin yapıldığı zamanlarda ilişki içerisinde gaz çıkarma hakkında ne düşünüyorsun diye sormak tabii ki de pek olası değil gibi. Bizim ilişkimizde o görevi sağ olsun partnerim üstlenmişti. Demişti ki şimdi yan yana çok vakit geçireceğiz. Osurma olayı hep sorun oluyor. Osurmadan önce söylendiği sürece bana uygundur. Senin için de uygun mu diye sordu. Ben de uygun dedim. Ama benim onun yanında osurmam biraz zaman aldı. Böyle söylemeden fıs fıs saldım bir süre. Evet, onu fark ettiği zamanlar da oldu. Hatta bana kızmıştı. Niye bana yalan söylüyorsun diye. Anlaşmamış mıydı bu konuda dedi. Evet, haklıydı. Sonuna kadar haklıydı. Artık aynı evde zaman geçirmeye başladığınızda bence siz de buna benzer bir cümleyle yerlenme samimiyetini sağlayabilirsiniz. Partneriniz rahatsız oluyorsa sizin yerlenmenizden ona göre bir çözüm bulacaksınız artık. Evlenmeden önce aynı evde yaşamamış insanların işi bence bu noktada çok daha zor. Bir evleniyorsun, yerlerde çoraplar, osurmalar, klozet kapağı inmemiş, diş macunu ortasından sıkılmış, çöp atılmamış. Yani üstesinden gelecek çok şey var. Bunların flört döneminde aşılması bence evliliği de kolaylaştırır. Evlenince çünkü bir baskı oluyor insanın üstünde. Çok osuruyor diye bir insandan boşanamazsın herhalde yani. Hele ki osuruğa alışık birisi değilsen, ben öyle olsam mesela bunalıma girerdim evlendikten sonra. Yanındaki fosur fosur osuruyor. Nasıl olsa evlendik diye de hiç çekinmiyor. Aa, nasıl böyle bir insanla bir ömür geçer diye düşünürdüm. Ya elbette aşılabilecek bir durum bu ama aşana kadar içim daralırdı. Fenalık. Niye böyle bir minor depresyon aşamasına gireyim değil mi ama? Böyle osuruklu komik videolar falan gönderip karşınızdakinin tepkisini ölçebilirsiniz. Osuruk konusunu direkt olarak açamıyorsanız. Konu ne olursa olsun direkt olarak söyleyemediğiniz her şeyi gerçekten komik videolarla çözebilirsiniz ilişkinin başlarında. Mesela çocuk yapma hakkında ne düşünüyor, anlayamadınız, soramadınız. Çat bebe videosunu gönderin. O sıradaki düşüncesi çocuğa hazır olmadıysa sevmesi güzel de bakması zor ya gibi bir şey olur. Yalnız bu daimi bir fikir değil ha. Yani öyle bir yanılgıya da düşmeyin. O sıradaki düşüncesi bu. İlişkiniz ilerlediğinde böyle ağız arama taktiklerine de zaten gerek olmayacak, gerek olmamalı. Partnerinizle aynı frekansta konuşabiliyor olmanız gerek. Yani sorabiliyor olmanız gerek en azından aklınıza takılanları. 2 sene sonra hala taktikle bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsanız bir şeyler eksiktir sanki o ilişkide. 2 sene dedim ama bu bir kriter değil yani zaman olarak. Yetişme şartlarınız, aile kültürünüz, önceki ilişkileriniz bu sürenin kısalıp uzamasına sebep olabilir. Ama artık biz bir hayatı beraber geçirmek istiyoruz dediğiniz insana osuruk konusunu açabilmelisiniz diye düşünüyorum. Size osuruğun ilişkilerdeki hem gıcık hem de yapıcı olabileceği bir durumdan bahsetmek istiyorum ayrıca. Partnerinizle böyle artık yan yanayken rahatça osurabilme özgürlüğüne kavuştuktan sonra çok büyük ve haşin bir kavga içerisindeyken gazınız geldiğinde çok kötü oluyor gerçekten. Çok fena bir durum. Yani çok fena o sırasınız geldi o sırada ama kavganın ciddiyetini bozamazsınız. Haklısınız çünkü yani onu ispatlamanız lazım. Karşınızdakinin ağzına sıçmanız lazım. Ama olmuyor işte. Çok kötü bir durum. Gerçekten çok kötü. Sinirliyken tek başınızayken de osurmak çok fena. Mesela trafikte sinirlendiniz. Sinyal yoksan ayı diye çığırıyorsun. Sonra bir pırt. O sinir hali bir sekteye uğruyor. Kurtarıcı ve yapıcı olan kısmı da işte burada başlıyor. Gülmeye başlıyorsun çünkü durumun absürtlüğünden. Tripli bir şekilde osuracağım diyemiyorsun o anda. Ya tutacaksın içinde o sancıyı çekeceksin ya da salacaksın artık ne olursa olsun. Barışalım osuru. Barışma osuru. Barışma seksi değil de. Güzelmiş bu. Eğer bir taraf osurmaktan haz etmiyorsa ama o esnada o gazın çıkarılması çok daha kötü sonuçlara vesile olur. Bunu söyleyelim. Çünkü az önceki konudan bahsederken dedim ki partnerinizle artık yan yanayken rahatça osurabilme özgürlüğüne kavuştuktan sonra diye ekledim. Eğer bu özgürlüğe kavuşamadıysanız o osurma çok daha kötü şeylere sebep olabilir. Şimdi gelelim sizden gelen sesli yorumlara.
Benim sevgilim bir kere dışarıdayken kahkaha atarken kaçırmıştı. Çok utanmıştı. Sonra dedim ki yani insanlık hali olabilir. O günden beri işte yine makarasını yaparak ufak ufak kaçırıyor. Ben alıştım yani, o da alıştı. Bize normal geliyor böyle şeyler, olabilir bence.
Bu ilişkilerde osurma samimiyetini yakalamak sanırım hep bir tarafın kazara kaçırmasıyla oluyor. Böyle bir şeye gerek kalmadan bence baştan söyleyebilirsiniz bunu işte. Ya bak kardeşim, ben osururum, tamam mı? İçimde tutamam böyle şeyleri. Çok dürüst insanımdır. Osurumu bile içimde tutamam. Böyle deyip baştan anlaşabilirsiniz belki ilişkilerinizde. Ya da işte kaçırıp böyle gülmeye vurabilirsiniz. Bilemeyeceğim artık karşı taraf ne tepki verir. Önceden osurma konusunda ne fikri olduğunu bilmiyorsanız karşı taraf sizden soğuyabilir de yani. Ben uyarayım. O yüzden bence en sağlıklısı en baştan bunları konuşmak.
Daha ilk buluşmamızda beni eve çağırmıştı ve beni boxer'la karşılamıştı. Hiç unutmuyorum. Heyecandan işte bir 50'lik vodka bitirmişti. Ve sanırım biraz da alkolün etkisiyle şu anki eşim ay bir osurdu ama yani 15 saniye boyunca aynı sesi, yani aynı desibeli koruyarak bu kadar uzun süre osuran bir insana daha önce hiç karşılaşmamıştım. Hayatımın şokuydu ve o gündür bugündür artık biz biraz daha aşırı çıkardık tabii çıtayı. Yani diğer arkadaşlar ne düşünür bilemem, inanın umurunda da değil. Eşimle dedikodu yapmayı çok sevdiğimiz için özellikle o tuvalete girdiğinde ben karşısına sandalye çekerim ya da ben tuvalete girdiğimde o karşıma sandalye çeker. Ve baya öyle saatlerce dedikodu etmişliğimiz vardır yani. Evet, görüyorum bu arada.
Kız gelişini yerim. Ne güzel gülmüşsün. Yalnız o nasıl bir heyecanlanmak yani? Adam giyinmeyi unutmuş, boxer'la karşılamış. Nasıl bir heyecansa artık. İlk buluşmadan böyle bir samimiyetin yaşanması da olası. Yani bu güzel çiftimiz daha ilk buluşmadan enerjilerinin tuttuğunu, frekanslarının tuttuğunu böyle gazlı bir olayla anlamış olmuşlar yani. Ne kadar güzel, şu an güzel bir evliliğe sahipler. İlişkilerinizde osurma ve tuvalet samimiyetinizin nereye kadar çıkacağı tamamen sizi ilgilendiren bir şey. Bu ayıp değil, tamamen sizinle alakalı bir şey. Ben de mesela partnerimin herhangi bir dışkısından midemin bulanacağını düşünmüyorum ama bazı insanlar mesela bok dediğinizde bile midesi bulanıyor. Annem mesela. Onun yanında böyle şeyler konuşamazsın. Hemen övürmeye başlıyor. Kimisi de böyle. O ilişkisinde mesela böyle bir samimiyet yapamaz diye düşünüyorum. Sıkıntı. Ama siz ilişkinizde yapabilirsiniz bunu. Yapanları da garipsememek lazım. Size ne yani, değil mi? Hepimizin ilişki dinamiği farklı. Bir dinleyicim ilişkisinde bu işte osurmadır vesairedir samimiyetini sağlama noktasında şöyle bir yol izlediğinden bahsetmişti. Mesela o tuvaletteyken, dişlerini fırçalıyorken, ya ben bir girip işeyebilir miyim tarzında yavaştan yavaştan karşısındaki insanı alıştırmış. Ve şu an onlar da birbirlerinin bu tarz insani şeylerinden rahatsız olmadıklarını, o noktaya kadar ilişkiyi ilerletebildiklerini söyledi. Bu şimdi şu demek değil tabii ki de. Yani partnerim sıçsın götünü temizlerim tarzında bir samimiyeti her zaman yaşamanız gerektiği anlamına gelmiyor. Tabii ki de her zaman gününüzde olmayabilirsiniz ama şu an Türkiye'deki evleri falan bir düşünelim. Çoğumuzun evinde tek banyo, tek klozet var. Bir yere yetişmeniz gerektiğinde partnerinizin yanında bunu yapamıyorsanız büyük sıkıntı. Zaman sıkıntısı da yaşıyorsunuz yani. Ya bir deney vardı. Ben üniversitedeyken bunların deneyleri çok meşhurdu. İşte birbirini hiç tanımayan iki insanı öpüştürüyorlar. Cinsiyetten vesaireden her şeyden bağımsız bir şekilde bu arada yapıyorlar bunları. Tepkileri ne oluyor? İşte ne bileyim birbirlerine tokat atıyorlar vesaire. Bir tanesinde de iki insan yani bir tanesi sıçıyor, diğeri izliyor. Göz göze bakmak zorundalar. Bu deneylerin hepsini göz göze yapmak zorundalardı. İşte iki birbirini hiç tanımayan insan öpüşüyorsa göz göze bakacaklar. Gözlerinin içine bakarak tokat atacak vesaire. Bulamadım. O videoyu bulsaydım sizinle paylaşacaktım Instagram'da. Bulursam bir ara artık paylaşırım. Bu sıçma mevzusunda da sonuç çok değişik oluyordu. Çünkü çok savunmasız bir andasınız ya o sırada. İşte yani o sırada biliyorsunuz. Osuruk da çıkıyor, gaz da çıkıyor, kötü koku da yayılabiliyor. Ağlıyorlardı. Yani o sıçma işlemi tamamlandıktan sonra hani böyle aralarında inanılmaz bir bağ oluyordu. Sıçmak aslında sizi birleştirir arkadaşlar. Buradan böyle bir sonuç mu çıkaralım? Ay hayır tabii ki de ama Garip bir deneydi. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Eğer hatırlayanlar varsa, bir şekilde bulanlar varsa lütfen onu da bana göndersin. İnsanların nasıl sıçtığını değil, yani o sıçma esnasında bile o romantizm nasıl oluşuyormuş lan, o bağ nasıl kuruluyormuş, çok ilginç. Bunu görmenizi isterim sadece.
Eski erkek arkadaşım yanımda osurduğunda ya da girdiğinde ben mutlu oluyordum. Çünkü benim yanımda kendisi oluyor, doğal oluyor diye hoşuma gidiyordu. Ama sonra farklı bir şekilde düşünmeye başladım. Ben onun yanında mesela benden soğumasından korktuğum için osurmuyordum. Eğer ben onun benden soğumasından bu kadar korkuyorsam en azından onunla birazcık da olsa bana değer verip beni de kaybetmekten korkması lazım diye düşündüm. Sonra onun benim yanımda osuruyor olması bana batmaya başladı. Onun yanımda rahat davranıyor olması gıcık olmama neden oldu. Ama bunu ahlaksızlık, terbiyesizlik olarak görmüyorum. Kesinlikle bence öyle bir şey değil. Ne de olsa toplum içinde yapmıyor, benim yanımda yapıyor. Aslında bir nevi yine bana özgü bir şey. Ama yine de artık tercih ettiğim bir şey değil. Umarım bu konu hakkında düşüncelerimi değiştirirsiniz. Yaptım.
Yani şimdi bebişim şöyle bir durum var. Belki sen de osursaydın sevgilinin, partnerinin yanında, belki o da bundan çok hoşlanacaktı. Bunun üzerine hiç konuşmadığınızı fark ediyorum. Sanki bu osurma muhabbetini özen göstermek olarak sen tanımlamışsın ve bu tanımdan bu erkek arkadaşının haberi yokmuş. O bu şekilde düşünmüyor. O belki ilişkiye özen vermeyi, ilişkiye değer verdiğini göstermeyi daha farklı yorumluyor. Öncelikle bunu konuşmanız gerekiyordu sanki. Bunu tanımlamanız gerekiyordu. Eğer sen bu düşünceni partnerine dile getirseydin, belki de o bu farkındalığa sahip olabilirdi. Bazı şeyleri sadece kendi kafamızda düşünüyoruz ve bazı çıkarımlar oluşturuyoruz. Hayatımızdaki insanların bundan hiçbir haberi olmuyor ve biz onları o şekilde yargılamaya başlıyoruz. Düşünsenize, ilişkinizin başında partnerinizin yanında rahatça osurabiliyorsunuz ve sonra, yani partneriniz buna hiçbir şey söylemiyor. Sonra partnerinizin size tavrı değişiyor. Yani sormaz mısınız neden bunu bana söylemedin? Madem rahatsız oluyordun. Başta bunu farklı yorumluyordun. Şimdi farklı yorumluyorsun. Tamam, eyvallah, olabilir. İnsanların düşünceleri değişebilir ama sen bana kendi düşünceni hiç söylemedin ki. Bundan rahatsız olduğunu söyleseydin ben kendimi değiştirirdim diyecekti belki. Bunu konuşmadan, İletmeden karşı tarafa bizim zihnimizi okumasını nasıl bekleyebiliriz ki? İlişkilerimizde ilişkilerimizi çıkmaza sokan en önemli noktalardan bir tanesi düşüncelerimizi, hislerimizi paylaşmamak. Açıkçası 30 yaşıma kadar ben de bu şekilde yapıyordum. Bir şeye bozuluyordum ve bunu karşı tarafa söyleyemiyordum. İşte yani bunu söylersem nasıl söyleyeceğim? Ya tartışma çıkarsa, ya yanlış anlarsa, neyse en iyisi trip atayım, böyle susayım pusayım oturayım. Ya trip atmaktan kastım karşı tarafa mutsuz olduğumu belli etmek değil de, yani içime atayım. O içimde şişsin, şişsin, şişsin. Şişsin, şişsin. Çok zormuş lan. Sonra da işte bir kavgada böyle bam bam bam söyleyeyim. E karşı taraf o zaman ne oluyoruz lan diyor yani. Hani neden bunları içinde biriktirdin? Neden önceden söylemedin? E haklı. Neden söylemedin? Bunun mantıklı bir cevabı da yok yani. Söyleyemedim. Bu cevap değil mesela. Neden söylemedinin cevabı bu değil. Yapamadım. Niye? Yapabilirdin aslında. Bu senin seçeneğindi. Karşı taraf müneccim değil, senin düşüncelerini okuyamaz. Ama bir şekilde işte anlasın. Ben belli ettim. Şunu yaptım, anlaması gerekiyordu. Hayır, hayır, hayır abicim, hayır ablacığım. Olmaz böyle şey. Hayır kardeşim, karşı taraf sizin beyninize sahip değil. Sizin beyninize sahip olsa bile anlayamaz. Ya kardeşiniz, ananız, babanız bile sizi gerçekten anlamıyorken, elin insanı hayatınızda belki 3 aydır, belki 1 senedir, belki 5 senedir olan birisinin sizi anlamasını bekleyemezsiniz. Her düşüncenizi anlamasını bekleyemezsiniz. Bu yüzden istediğiniz şeyleri de, istemediğiniz şeyleri de partnerinizle açık açık, düzgün bir şekilde, tabii ki de karşı tarafı kırmadan konuşmalısınız. Partnerin yanında osurmasından rahatsız hissediyorsan söyleyeceksin bunu. Partnerin senin yanında rahatça osururken senin onun yanında hiç osurmamış olduğunu fark etmeyen bir sevgilin varsa bunu da söyleyeceksin. Diyeceksin ki ben senin yanında hiç osurmadım ya. Yani hani bunu nasıl fark etmezsin? Olay çünkü burada osurmak değil, bir şeyleri fark etmek. Özen göstermek tam olarak bu değil. Özen göstermek tanımlarınızı yine aynı birbirine paralel noktaya getirmeniz lazım ki o ilişkiyi güzel bir şekilde yönetebilin. İki tarafın da istediği noktadan ilerletebilin. Diğer türlü zaten bir ilişkiyi yürütebilecek iki kişi değilsiniz anlamına geliyor. Umarım canım dinleyicim sana da buradan farklı bir bakış noktası sunabilmişimdir. Just osurma konusunda değil, genel olarak ilişkilerde nasıl bir kafa yapısıyla ilerlememiz gerektiği noktasında.
Gerilirim ben yani kız arkadaşım yanımda yaparsa. Tamam, kaçaklar vesaire ayrı mesele de bunu oyuna çevirenler olabiliyor.
E tamam ne güzel işte sevgilinle yapacağın ekstradan bir aktivite daha çıktı. Osurma yarışı. Yani aa ne olacak canım? Niye geriliyorsun? Hepimiz osurmuyor muyuz sonuçta? E kaçaklar olabilir bak vesaire demiş bu dinleyicim de. E kaçakları okey ama karşı taraf sağlıklı olmak için gaz sancısı çekmemek için osurduğunda sıkıntı. Oldu. Yani tabii ki de umarım yanında osurmamayı tercih eden bir partner bulursun canım öyle diyeyim ben.
Eğer ki iki tarafta birbirine o samimiyeti veriyorsa, yani bak sen osurursan hani ben kötü bir şey düşünmeyeceğim ya da senden tiksinmeyeceğim hissini karşı tarafı hissettirebiliyorsan, bence karşı tarafta yani osurmak isteyen tarafta rahat bir şekilde bunu yapacağını düşünüyorum. Benim de 1,5 senelik ilişkim var ve ikimiz de başta bu konudan utanıyorduk. Yani ben ya acaba benden iğrenir mi, kötü hisseder miyim sonrasını yaptıktan sonra falan bunları düşünüyordum. Ama sonra erkek arkadaşım bana o samimiyeti verince ve kendisi de ilk osuru yapınca ben de dedim ya kendisi yapıyorsa benden de tiksinmez yani ya da rahatsız olmaz diyerekten ben de yaptım ve aksine o benim osurmamı daha çok samimi buldu. Yani hani daha kendini iyi hissetti o da aynı şekilde demek ki o da osuruyorsa hani benim osurumdan da rahatsız değildir düşüncesi oluştu ikimizde. Bundan dolayı da rahat rahat fosur fosur osuruyoruz yani biz. Ve herkese de bunu tavsiye ediyorum. Çünkü ister istemez daha samimi olunduğunu düşünüyorum ya ben bu tarz şeylerin. Hani tek osurukla da kısıtlamayalım ama hani geğirmek olabilir falan. O tarz şeylerin de daha ilişkiye bir level arttırdığını düşünüyorum yani ilişkiyi.
Ya yalnız bir şey dikkatimi çekti. Yine bu erkekler bu konuda daha rahat ya. Niye erkekler çoğu konuda daha rahat? Olmaz arkadaşım böyle. Kızlar bundan sonra ilişkilerinizi osuruyorsunuz tamam. İlk osuran siz olacaksınız. Valla bu... Nasıl bir görev verdim. Tabii yine ilişkiden ilişkiye göre değişiklik gösterecektir. Bu dinleyicim mesela o ilişkide partnerlerin birbirinin yanında osurabilmesini tavsiye ediyor. Tavsiye etmeyenler de var. Ve evliliklerini, ilişkilerini bu şekilde daha iyi ilerlettiğini düşünenler de var. Dedim ya işte, hepimiz kendi ilişki prensiplerimizi kendimize göre belirliyoruz. Hepimizin doğruları farklı. Ama bunu yapan insanları yadırgamamak adına onların da düşüncelerini bilmemiz lazım. Onların düşüncelerine saygı duymamız lazım.
Kafelaks bu arada geri dönmeni çok sevindim. Artık yeni sezonun gelmesi gerekiyordu. Bu konu hakkında, bu podcast hakkında şunu söyleyebilirim. Bu osurma dediğimiz şey aslında bir insanın doğası gereği olması gereken bir şey ve bu utanılacak bir şey değil ve insan evlendiği kişiyle, özellikle evlendiği kişiyle bu samimiyeti hani bulmalı. Ve sevgili hani bir nebze. Şimdi evlendiği kişiyle bu samimiyet olmak zorunda bence. Bu çok normal bir şey yani hani. Ben evlenirsem ben de bunu böyle konuşamadım, bunu yaparım. Bunlar insanın doğası gereği bir gaz çıkışı yani. Bunun utandırması da var. Bu bir gerçek bu arada. Ama sevgililerde de şöyle olmalı. Hani artık belli bir samimiyeti yakalamış, belli bir olgunluğa ulaşmış, böyle birbirlerini utandırmayacak insanlar da olmalı.
Evet bence de yeni sezonun gelmesi gerekiyordu. İşte başladık böyle. Eskisi bir önceki sezon kadar her hafta bölümü çıkmayacak olsa da en azından devam edeceğiz böyle güzel güzel. Şimdi evet canım dinleyicim ben de sana katılıyorum ama şimdi mesela kendi düşüncelerimizi anlatırken şuna dikkat etmemiz gerektiğini de düşünüyorum. Evlendiğimiz kişiyle bunu yapmak zorundayız. Yani bunu yapmak zorunda hissetmeyen insanlar var. Yani kendi açımızdan evet konuşuyoruz ama bazen dışarıdan bu yanlış anlaşılabiliyor. Hayır bu genel geçer bir doğru değil ki yani diye muhalefet olacak insanlar olabiliyor. Evet bu genel geçer bir doğru değil. Kendimize göre düşüncelerimizi ifade ediyoruz. Bu yüzden ben partnerimi seçerken, eşimi seçerken yanında oturabileceğim birini tercih ederim. Evlilikte böyle bir şey olması gerektiğini düşünüyorum. Zorunlu değil de işte yani. Olması gerektiğini düşünüyorum gibi cümleler kurarsak bence çok daha iyi olacak. Yani tabii ki de kısa kesmek için genele vurup bunları söyleyebiliyoruz. Arada ağzımızdan, dilimizden kaçıyor. Ben de yapıyorum, hepimiz de yapıyoruz ama aklıma gelmişken hem kendime de uyarıcı olması açısından bunu söylemek istedim. Şimdi sevgililikte ya da evlilikte bence değişen bir şey yok. Tabii ki de birlikteliğin belli aşamaları var. Bu aşamalardan bir tanesi işte hani mesela el ele tutuşuyorsun, romantizm vesaire falan filan. Sonra bir takım öpüşmeler, yiyişmeler, sonra sevişmeler ya da direkt sevişme de olabilir. Bilemeyeceğim artık ilişkiniz nasıl ilerliyor. Ama ilişkinin diğer taraflarında osurmaktır, sıçmaktır. Bunların belli bir aşaması var sonuçta. İlk osuruktan sonra işte karşı tarafta kendini rahat hissetti. Artık birbirinizin yanında rahatça dışkılarınızı yapabiliyorsunuz. Bunları ortaya çıkartabiliyorsunuz. Vücudunuzdan atabiliyorsunuz. Şey de bokunu çıkartmamak da lazım sanki bazı şeylerin. Yani şimdi düşünüyorum da mesela ben kendi ilişkimde nasıl bunun bokunu çıkartabilirim? Hani şey olabilir. Sıçtıktan sonra aşkım gel bak nasıl kol gibi sıçtım dersem bence bu benim ilişkim için bokunu çıkartmak olur. Osuruk konusunda da ağzını osurursam belki bunun bokunu çıkartmış olabilirim. Yani yine o da ilişkiden ilişkiye göre değişiklik gösterecektir. Karşınızdaki insanı sinir edecek noktaya gelmemesi lazım diye düşünüyorum. Onu da yine siz kendiniz ve partneriniz ortaklaşa belirlemelisiniz. Ya da bir süre sonra zaten artık bunun sınırının ne olduğunu siz de biliyorsunuz. Ona göre hareket edersiniz. Neyse artık bir osurma mevzusunun da sonuna geldik. Çok isterdim yayında şöyle bir osuruğum gelsin osurayım. Şaka kız osurmam sizin yüzünüze karşı. Bilemiyorum belki olabilir. Belki de osurmuşumdur siz burada şey yaparken beni dinlerken. Siz fark etmeden pıs pıs salıvermişimdir. Bilemeyiz. Ay, neyse işte bu bölümün de sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Eğlenceli bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere. Beni takip etmeyi, çevrenize önermeyi unutmayın. Öptüm ki bye.